Dansları özleyeceğim dedi Tom. Ömrümde gördüğüm en güzel danslardı onlar. Ama söz veriyorum döneceğim. Hoşça kalın. Günün birinde görüşürüz. Ellerini sıktı. Elbette görüşürüz dedi Jul. Yeniden hoşça kal dedi Tom ve karanlığın içine daldı. Jodların çadırında Ruth ile Winfield şiltenin üstünde yatıyorlardı. Anne de yanlarına uzanmıştı. Anne diye fısıldadı Ruth'i. Ne var, daha uyumadın mı sen? Anne, gittiğimiz yerde kriket oynayacaklar mı? Bilmiyorum, hadi uyu artık. Sabah erken yola çıkacağız. Keşke burada kalıp da daha çok oyun oynayabilseydik. Sus artık dedi anne. Anne, Winfield bu gece bir çocukla dövüştü. Çok kötü yapmış. Biliyorum, ona söyledim ama yine de burnunun üstüne bir yumruk indirdi. Ey tanrım, nasıl da kanadı burnu. Böyle konuşma hiç hoş değil. Winfield onlara döndü. Bize Oki diyordu dedi öfkeyle. Kendisi Oregon'dan geldiği için Oki değilmiş. Bize Tanrı'nın cezası Okiler diyordu. Onun için vurdum. Sus bakalım. Böyle davranmaman gerekirdi. Size at takmakta eline bir şey geçmez. Buna izin veremem dedi Winfield. Susun da uyuyun artık. Burnunun nasıl kanadığını görmeliydin dedi Rudy. Üstü başı kan içinde kaldı. Anne yorganın altından elini çıkartıp parmağıyla Ruthie'nin yanağına vurdu. Küçük kız bir an kas katı kesildi. Sonra sessizce ağladı. Baba ile John amca yan yana iki tuvalette oturuyorlardı. Bu tuvaletleri son kez kullanıyoruz dedi baba. Gerçekten çok güzel bir şey. Anımsıyor musun küçükler ilk kez bunları görünce nasıl korkmuşlardı? Ben bile kolay alışamadım dedi John amca. Pantolonla düzgün bir biçimde dizlerine dek çekti. Kendimi iyi hissetmiyorum dedi. İçimde büyük bir günah işlemişim gibi bir duygu var. Artık günah falan işleyemezsin dedi baba. Bir kere para kalmadı. Günah işlemek için sana en azından 2 dolar gerekir ki o da hiçbirimizde yok. Öyle ama günah işlemeyi düşünüyorum. Önemli değil, istediğin kadar düşün. Ama bu da günah işlemek kadar kötü dedi John amca. Olsun, hiç olmazsa bedava. Günahla alay etme. Etmiyorum, sen istediğini yap. İşler sarpa sarmaya başlayınca sen hep günahkar oluyorsun. Biliyorum dedi John amca, huyum bu. Söylediğim işlerin yarısını bile gerçekten yapmadım. Yine de kendine sakla. Bu güzel tuvaletler beni günahkar yapıyor. Öyleyse git çalıların arasını yap. Hadi pantolonunu çek de gidip biraz uyuyalım. Baba tulumunun askılarını omuzlarından atıp düğmelerini ilikledi. Sifonu çekti ve suyun büyük bir gürültüyle akışını dalgın dalgın seyretti. Anne onları uyandırdığında ortalık hala karanlıktı. Tuvaletlerin açık kapılarından dışarı cansız bir ışık yayılıyordu. Çadırlardansa kamptakilerin çeşitli horultuları geliyordu. Hadi kalkıp toparlanın dedi anne. Yola çıkmalıyız. Az sonra gün doğacak. Lambanın camını kaldırıp fitili yaktı. Hadi hepiniz kalkın. Çadırın içinde ağır bir kıpırdanma oldu. Yorganlar ve battaniyeler kıyıya itildi. Uykulu gözler kırpışarak ışığa baktı. Anne elbisesini geceliğinin üstüne giydi. Kahvemiz yok dedi. Kala kala birkaç tane kurabiye kaldı. Onları da yolda yiyebiliriz. Şimdi kalkın da kamyonu yükleyelim. Çabuk olun. Gürültü yapmayın, komşuları uyandırmayalım. Ancak birkaç dakika sonra hepsi de uyku sersemliğini üzerlerinden atmışlardı. Siz de uzaklaşmayın diye çocuklara uyardı anne. Aile giyindi. Erkekler çadırı söküp kamyonu yüklediler. Düzgün yerleştirin diye bağırdı anne. Şilteyi yüklerin üstüne serip muşambayı yatay direğe bağladılar. Tamam anne dedi, Tom hazırız. Anne soğuk kurabiyeleri koyduğu tabağı elinde tutuyordu. Ruthie ile Winfield kurabiyelerini kapıp yükün tepesine tırmandılar. Üstlerini bir battaniye örtüp kurabiyelerini ellerinden bırakmadan yeniden uykuya daldılar. Tom kamyona binip marşa bastı. Motor bir süre homurdandıktan sonra sustu. Tanrı cezanı versin al diye bağırdı Tom. Aküyü bitirmişsin. Arabayı çalıştıracak benzin yokken aküyü nasıl bitirmeyecektim diye bağırdı Al. Tom birden kıkırdadı. Nasıl yapacağını bilmiyorum ama yine de senin suçun. Aküyü sökebilirdin. Hiç de benim suçum değil. Tom dışarı çıktı ve koltuğun altından çevirme kolunu aldı. Peki öyle olsun, suç benim dedi. Çevirme kolunu bana ver dedi Al. Jikleyi çek de kolumu kapmasın. Peki çevir bakalım. Al kolu yerine yerleştirip hızla çevirmeye başladı. Motor çalıştı ve Tom hafifçe gaza basınca büyük bir gürültü çıkardı. Sonra jikleyi itti ve gazı kesti. Anne yanına bindi. Kampta herkesi uyandırdık dedi. Yeniden uyurlar. Al annenin yanına bindi. Babayla John amca arkaya geçmişler dedi. Uyuyacaklarmış. Tom kamyonu ana kapıya doğru sürdü. Bekçi kulübeden çıkıp elindeki feneri kamyona doğru tuttu. Durun bir dakika. Ne istiyorsun? Gidiyor musunuz? Evet. Öyleyse adınızı silmem gerek. Peki. Ne yana gidiyorsunuz? Önce kuzeyi bir deneyeceğiz. İyi şanslar dedi bekçi. Sana da hoşça kal. Kamyon ağır ağır yola çıktı. Tom geldikleri yoldan ilerledi. Whitpatch'i geçti. 99'a çıktı. Ve beton otoyolda kuzeye dönüp Bakersfield'e doğru sürdü kamyonu. Kentin eteklerine vardıklarında ortalık aydınlanmaya başlamıştı. Nereye baksan lokanta dedi Tom. Hepsinde de kahve vardır. Şu dükkana bakın. Kalıbımı basarım orada sımsıcak 10 ton kahve kaynıyordur. Kistisini dedi Al. Tom ona dönüp sırıttı. Kendine hemen de bir kız bulmuşsun. Ne olmuş yani? Bu sabah tersliği üstünde dedi anne. Yakında başımı alıp gideceğim dedi Al huysuzca. Tek başına bir insan geçimini çok daha kolay sağlayabilir. Sen 9 ayda bir aile sahibi olursun. Fingirdeştiğini görmedim sanma. Delirmişsin sen dedi Al. Bir garajda kendime bir iş bulur, yemeklerimi de lokantada yerim. 9 ay içinde de bir karın ve çocuğun olur. Olmaz diyorum sana. Sen kurnaz bir çocuksun dedi Tom. Yalnız birinin seni iyice dövmesi gerek. Kim yapacak bunu? Her zaman biri bulunur dedi Tom. Bak sen var ya. Kesin artık diye araya girdi anne. Suç benim dedi Al. Onu kızdırmaya çalışıyordum. Ama seni üzmek istemedim Al. O kızdan bu kadar hoşlandığını bilmiyordum. Ben hiçbir kızdan falan hoşlanmam. Peki sen haklısın. Seninle tartışmayacağım. Kamyon ağır ağır kente yaklaştı. Şu hamburgercilere bakın dedi Tom. Yüzlercesi var burada. Tom bir kenara bir dolar ayırmıştım dedi anne. Canım bu kadar çok kahve istiyorsa harcayabilirsin. Hayır anne, yalnızca dalga geçiyordum. Canın çok istiyorsa al. Olmaz. Öyleyse bir daha kahveden söz etme dedi Al. Tom bir süre hiç konuşmadı. Anlaşılan ayaklarım beni buraya çekiyor dedi sonra. Bu o gece geçtiğimiz yol. Umarım bir daha öyle bir şeyle karşılaşmayız dedi anne. Ne kötü bir geceydi. Sağ taraflarında güneş doğdu ve kamyonun iri gölgesi öte yana düşüp yol kenarındaki bahçe çitlerinin üstünde dalgalandı. Yeniden kurulmuş olan Hoverville'in önünden geçtiler. Bakın dedi Tom, burada yeni insanlar var ama ayrı yer galiba. Bakın dedi Tom, burada yeni insanlar var ama aynı yer galiba. Al'ın uysuzluğu geçmeye başlamıştı. Adamın biri bazı kampları 15-20 kez yaktıklarını söyledi. Kamptakiler gidip söğütlerin altında saklanıyorlarmış, sonra gelip kampı yeniden kuruyorlarmış. Adamın dediğine bakılırsa bu işe öylesine alışmışlar ki artık kızmıyorlarmış bile. Onları havanın bozmasından daha çok etkilemiyormuş. O gece benim için gerçekten fırtına gibiydi dedi Tom. Geniş otoyolda ilerlemeye devam ettiler. Güneşin sıcaklığı içlerini ürpertmişti. Sabahları ayaz yapmaya başladı dedi Tom. Kış yaklaşıyor. Umarım soğuklar bastırmadan önce elimiz biraz para tutar. Kışı çadırın içinde geçirmek pek kolay olmayacak. Anne içini çekti, sonra başını dikleştirdi. Tom dedi, kışın bir ev bulmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Ruti iyi ama Winfield epeyce zayıfladı. Yağmurlar başlayınca başımızın üstünde bir çatı olmalı. Dediklerine bakılırsa burada öyle yağmur yağarmış ki ortalığı sel götürürmüş. Bir ev buluruz dedi anne. Sen kendini üzme. Bir evin olacak. Bir çatı bir de döşemesi olsun yeter. Çocuklar toprağın üstünde yatmasınlar. Elimizden geleni yapacağız anne. Seni şimdiden üzmek istemiyorum. Çalışacağız anne. Bazen paniğe kapılıyorum dedi kadın. Aklım başımdan gidiyor. Aklının başından gittiğini hiç görmedim ben. Kimi geceler... Kamyonun önünden bir ses gelmeye başlamıştı. Tom direksiyona sıkıca sarılıp frene bastı. Kamyon zınk diye durdu. Tom içini çekti. Şimdi tamam. Arkasına yaslandı, Al dışarı fırlayıp ön sağ tekerleğe koştu. İri bir çivi dedi. Lastik yamamız var mı? Hayır dedi Al, hepsini kullandık. Yo yo, yama var da yapıştırıcı yok. Tom anneye bakıp acı acı gülümsedi. O bir dolardan söz etmeyecektin dedi. Nasıl olsa bir çaresini bulurduk. Arabadan inip patlak lastiğe bakmaya gitti. Al lastiğe batan iri çiviyi gösterdi. İşte burada. Şu koca ülkede tek bir çivi bile olsa gider onu buluruz. Çok mu kötü diye seslendi anne. Hayır kötü değil ama onarmamız gerek. Bütün aile kamyondan indi. Patladı mı diye sordu baba. Sonra lastiği görüp sustu. Tom anneyi aşağı indirdi ve koltuğunun altından lastik yamasının olduğu tenekeyi çıkardı. Sonra yapıştırıcı tüpünü çıkartıp sıktı. Kurumuş dedi. Ama işimize yarayacak kadar çıkar belki. Tamam Al. Arka lastiklere takos koy. Kamyonu kaldıralım. Tom ile Al birlikte çalıştılar. Lastiklerin arkasına taş koyup krikoyu öne yerleştirdiler. Ve patlak lastiği havaya kaldırdılar. Dış lastiği çıkardılar. Deliği buldular. Bir bez parçasını benzin deposuna batırıp deliğin çevresini temizlediler. Al iç lastiği dizinin üstünde gerdi. Tom da tüpü ikiye bölüp sıvıyı çakısıyla lastiğin üstüne sürdü. Parmaklarıyla iyice yaydı. Yamayı koyduktan sonra iyice kurusun dedi. Mavi yamayı deliğin üstüne koyup iyice bastırdı. Al Tom'a yardım etmek için lastiği sıkı sıkı tutuyordu. Oldu, şu basamağı daya da bir çekişle üstüne vurayım. Yamanın üstünü dikkatle sıvazladı ve kenarlarını gözden geçirdi. Tamam, sanırım oldu. Artık şişirebiliriz. Senin dolara dokunmayacağız galiba anne. Keşke bir yedek lastiğimiz olsaydı dedi Al. Bir yerden bir stepne almalıyız Tom. O zaman patlak lastiği geceleyin durunca onarabilirdik. Stepne alacak kadar paramız olunca o parayla kahve ve et almak bence daha iyi dedi Tom. Sabah trafiği artmış, güneş yükselmeye ve ortalığı ısıtmaya başlamıştı. Güneybatıdan hafif bir rüzgar esiyordu. Büyük vadinin iki yanını çeviren dağlar sisliydi. Kuzeyden gelen bir araba yolun karşı kıyısında durduğunda Tom hala lastiği şişiriyordu. Açık gri bir iş elbisesi giymiş, yanık tenli bir adam arabadan çıkıp kamyona doğru yürüdü. Başı çıplaktı, gülümsedi, dişleri bembeyazdı. Sol elinin üçüncü parmağında altından iri bir alyans vardı. Yeleğinin üstündeki zincirde altından bir top asılıydı. Günaydın dedi kibarca. Tom pompalamayı bırakıp başını kaldırdı. Günaydın. Adam eliyle sert, kısa, kırlaşmaya başlayan saçlarını düzeltti. İş mi arıyorsunuz? Gerçekten arıyoruz bayım, hem de her yerde. Şeftali toplayabilir misiniz? Şimdiye dek hiç yapmadık dedi baba. Biz her türlü iş yaparız diye atıldı Tom telaşla. Ne varsa toplarız. Adam göğsündeki futbol topuyla oynadı. 60 kilometre kadar kuzeyde sizin için bol bol iş var. Orada çalışmaktan büyük bir sevinç duyacağız dedi Tom. Siz bize yolu gösterin biz hemen gideriz. Kuzeye doğru Pixley'e gidin. 45 kilometre kadar ileridedir. Sonra doğuya dönün. 10 kilometre kadar gidin. Hooper çiftliğinin nerede olduğunu sorun. Orada çok iş var. Hemen gidiyoruz. Acaba iş arayan diğer insanlar nerede biliyor musunuz? Elbette dedi Tom. Aşağıda Whitpatch kampında iş arayan yığınla insan var. Ben de oraya gideyim. Bize işçi gerekiyor. Unutmayın Pixley'de doğuya dönecek ve doğru Hooper çiftliğine gideceksiniz. Evet dedi Tom. Sağ olun bayım. İşe çok ihtiyacımız vardı. Tamam, ne kadar çabuk giderseniz o kadar iyi. Karşıya geçip spor arabasına bindi ve güneye doğru yeniden yola koyuldu. Tom tüm gücüyle pompaya dayandı. Herkes 20 kez pompalayacak diye seslendi. 1, 2, 3, 4. 20 olunca Al pompaya geçti. Sonra baba ve onun arkasından da John amca. Lastik şişmişti. Her biri 3 kez pompanın başına geçtiler. Artık bir deneyelim dedi Tom. Al'ı Kriko'yu indirdi ve kamyon alçaldı. Tamam dedi. Hatta biraz fazla bile şişmiş. Takımları kamyonun içine attılar. Gidelim diye seslendi Tom. Sonunda çalışabileceğiz. Anne yine ortaya bindi. Bu kez kamyonu Al kullanıyordu. Yavaş ol Al, araba daha çok işimize yarayacak. Sabah güneşinin pırıl pırıl parlattığı tarlaların arasından ilerlediler. Dağ doruklarındaki sis bulutları yitip gitmişti. Şimdi koyu mor dağlar açıkça görülebiliyordu. Kamyon geçerken tellerin üstündeki kuşlar havalanıyordu. Al sürekli olarak hızı artırmaktaydı. Yavaş diye onu uyardı Tom. Biraz daha zorlarsan araba patlayacak. Oraya varmamız gerek. Belki bugün bile işbaşı yapabiliriz. Dört erkek çalışmaya başlayınca belki bize hemen kredi açarlar dedi anne heyecanla. Hemen gidip kahve alırım. Sabahtan beri istiyorsun. Sonra da un, kabartma tozu ve et. Belki de hemen et almasak daha iyi olur. Bu işi sonraya bırakalım. Belki de cumartesiye. Sabun, sabunumuz bitti. Acaba nerede kalacağız? Bir süre düşündükten sonra ve süt dedi. Süt de almamız gerek. Rosa sonra süt içmesi gerekiyor. Kamptaki hemşire öyle demişti. Sıcak otoyolun üstünde bir yılan kıvrıla kıvrıla karşıdan karşıya geçiyordu. Al direksiyonu ona doğru kırdı. Üstünden geçtikten sonra tekrar eski yoluna döndü. Tarla yılanıydı o dedi Tom. Keşke ezmeseydin. Yılanlardan nefret ediyorum dedi Al neşeyle. Her türünden. Onları görünce mideme sancılar saplanıyor. Öğle yaklaştıkça otoyolda trafik de yoğunlaşıyordu. Kapılarının üstünde şirketlerinin arması olan arabaların içinde şık satıcılar, arkalarında zincirlerin şıkırdadığı kırmızı beyaz tankerler, toptan satış yapan iri dört köşe kaplı kamyonetler vızır vızır yanlarından geçiyordu. Yol kıyısı epeyce zengindi. Sebze bahçeleri, bol yapraklı ağaçlar, asmalar, karpuz ve buğday tarlaları. Yol boyunca uzanıyordu. Yer yer güllerin arasında bembeyaz evler göze çarpıyordu. Güneş sapsarı ve sıcaktı. Kamyonun önünde anne Tom ve Al sevinçten uçuyorlardı. Uzun zamandır kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim dedi anne. Hele şeftali toplamaya başlayalım kendimize bir de ev buluruz. Belki birkaç aylık kirayı peşin veririz. Mutlaka bir ev bulmalıyız. Ben para biriktireceğim dedi Al. Sonra da kente gidip bir garajda çalışacağım. Bir odada yaşar yemeklerimi lokantada yerim. Her gece sinemaya giderim. Çok pahalı değilmiş. Kovboy filmlerine. Direksiyona daha sıkı sarıldı. Radyatör su kaynatmaya başlamıştı. Doldurmuş muydun diye sordu Tom. Evet, rüzgar arkamızdan esiyor, onun için su kaynattı. Çok güzel bir gün dedi Tom. McAllister'da çalışırken içimden neler geçerdi. Canım hiç durmadan binlerce kilometre gitmek isterdi. O zamandan beri yüzyıllar geçmiş gibi geliyor bana. Tanrı'nın cezası bir gardiyan vardı. Nefret ederdim ondan. Herhalde bu yüzden polislerden hoşlanmıyorum. Ne zaman bir polise baksam onu görür gibi oluyorum. Kıpkırmızı bir yüzü vardı. Tıpkı domuz gibiydi. Söylediklerine göre batıda bir yerde bir kardeşi varmış. Kefalette salıverilenleri kardeşinin yanına gönderirmiş. Bedavadan çalışsınlar diye. Tabii adamlar ayaklanmaya falan kalkarlarsa sözlerinde durmadılar diye doğruca hapishaneye dönerlermiş. Biri anlatmıştı. Bunları düşünme artık ne olur diye yalvardı anne. Bir sürü güzel yiyecek alacağım. Un ve domuz yağı da. Düşünmek daha iyi dedi Tom. Unutmaya çalışırsam beni daha çok rahatsız edecekler. Bir de serserinin biri vardı. Size ondan hiç söz etmedim. Matrak bir adamdı. Yan gelip yatardı. Tom kendi kendine güldü. Bırak bunları diye yalvardı anne. Anlat anlat dedi Al. Şu adamı anlat. Kimseye bir zararı yok ki anne dedi Tom. Bu adam durmadan kaçmak için planlar yapardı. Ama dilini bir türlü tutamazdı. Ama dilini bir türlü tutamadığı için herkes yaptığı planı öğrenirdi. Gardiyan bile. Kaçmasına kaçardı ama hemen yakalanıp geri getirilirdi. Bir gün oturup kendine güzel bir plan yaptı ve dayanamayıp herkese gösterdi. Kimsenin umurunda bile değildi. Gidip kendine bir yerden bir ip buldu ve duvardan aşağı atladı. Bahçede altı gardiyan büyük bir çuvalla onu bekliyormuş. Bizimki ipten aşağı kayıp doğruca çuvalın içine girmiş. Çuvalın ağzını sıkıca bağladıktan sonra onu geri getirdiler. İçeridekiler gülmekten katılacaklardı. Ama bu olay bizim serseriyi mahvetti. Öylesine üzülüp ağladı ki sonunda hastalandı. Çok alınmıştı. Bir iğneyle bileklerini kesti. Kan kaybından öldü. Kimseye bir kötülüğü dokunmamıştı. Unut bunları dedi anne. Floyd adlı bir çocuğun annesini tanımıştım. Kötü çocuk değildi ama bir köşeye sıkıştırmışlar işte. Güneş neredeyse tepelerine gelmişti. Kamyonun gölgesi ufalmış, lastiklerinin altına gizlenmişti. Pixley bu yolun sonunda olmalı dedi Al. Az önce bir işaretin önünden geçtik. Küçük bir kasabaya girip daralan yolda doğuya döndüler. Yolun iki yanında sebze bahçeleri uzanmaya başlamıştı yine. İnşallah orasını kolay buluruz dedi Tom. O adam Hopper çiftliği demişti. Kime sorsak gösterirmiş. Umarım yakında bir bakkal vardır. Dört erkek çalışacağına göre bize kredi açabilirler. O zaman nefis bir akşam yemeği hazırlarım. Belki de koca bir tencere yahni pişiririm. Ve de kahve dedi Tom. Kendime bir torba tütün bile alabilirim. Uzun zamandır kendime tütün almadım. Az ileride arabalar yolu tıkamış, yol kıyısına motosikletler dizilmişti. Herhalde bir kaza oldu dedi Tom. Biraz daha yakına geldiklerinde son arabanın arkasından ayağında çizmeleri, belinde kahverengi kemeriyle bir eyalet polisi çıktı. Elini kaldırıp Al'ı durdurdu. Sonra kendinden emin bir tavırla kamyonun yanına yaslandı. Nereye gidiyorsunuz? Adamın biri buralarda şeftali toplamak için işçi arandığını söylemişti dedi Al. Çalışmak mı istiyorsunuz? Evet dedi Tom. Peki öyleyse burada bekleyin. Yol kıyısına gidip öndekilere seslendi. Bir tane daha. Bununla birlikte altı araba etti. İçeri alın. Hey ne oluyor diye seslendi Tom. Polis geri geldi. İleride bir karışıklık çıkmış. Siz meraklanmayın. Rahatça geçebilirsiniz. Sırayı bozmadan ilerleyin. Hareket eden motosikletlerin gürültüsü işitildi. Arabalar ilerledi. En sonda Jodd'ların kamyonu vardı. İki motosiklet yol açıyor, ötekiler de onları izliyordu. Acaba ne oldu dedi Tom huzursuzca. Belki de yol bozuktur diye tahminde bulundu Al. Bize yol göstermeleri için dört polise gerek yok. Hoşuma gitmiyor bu iş. Öndeki motosikletler hızlandı. Onu izleyen külüstürler de hızlandı. Al'ı son arabanın peşinden ayrılmamak için gaza bastı. Bu insanların hepsi bizden dedi Tom. Hiç hoşuma gitmiyor. En öndeki polis birden yoldan çıkarak geniş kesme taşlarla kaplı bir yola saptı. Eski arabalar da onu izledi. Motosikletler motorlarını gümbürdettiler. Tom yol kıyısındaki hendekte duran bir takım insanlar gördü. Sanki bir şeyler söylüyorlarmıştı ya da bağırıyorlarmış gibi ağızları açıktı. Öfkeli yüzlerini ve yumruklarını sallıyorlardı. İri yarı bir kadın arabalara doğru koştu ama bir motosiklet onun yolunu kesti. Yolun sonundaki büyük tel kapı açıldı. Altı eski araba içeri girdikten sonra arkalarından kapandı. Dört motosiklet geriye döndü ve geldikleri yönde hızla uzaklaştı. Motosikletler gittikten sonra yol kıyısından bağıran insanların sesleri daha iyi işitilmeye başlamıştı. Kesme taş kaplı yolun kenarında silahlı iki adam vardı. Devam edin, devam edin diye bağırdı biri. Ne bekliyorsunuz? Altı araba birbirine ardından ilerledi. Köşeyi döndükten sonra bir anda şeftali çiftliğiyle karşı karşıya geldiler. 50 kadar düz çatılı, tek pencereli, tek kapılı, dört köşe kulübe vardı. Bunlar da bir kare içinde kümelenmişlerdi. Kampın öteki ucunda yüksek bir su kulesi görünüyordu. Öbür yanda küçük bir bakkal dükkanı vardı. El sıralarının sonunda göğüslerinde iri, gümüş yıldızlar olan silahlı adamlar duruyordu. Arabalar durdu, formları dolduran adamlar teker teker arabaları dolaştılar. Çalışmak mı istiyorsunuz? Evet ama ne oluyor burada diye sordu Tom. Bu sizi ilgilendirmez. Çalışmak istiyor musunuz? Elbette istiyoruz. Adınız George. Kaç erkek? 4. Kadınlar? 2. Çocuklar? 2. Hepiniz çalışabilir misiniz? Sanırım. Neden? Tamam, 64 numaralı evi bulun. Ücret sandık başına 5 senttir. Çürük meyve koymayın. Hadi ilerleyin, hemen çalışmaya başlayın. Arabalar ilerlediler. Kırmızıya boyanmış dört köşe evlerin önünde bir numara vardı. 60 dedi Tom. 60 şurada. Bizimki daha ileride olmalı. 61, 62. Ha işte orada. Al kamyonu küçük evin kapısının önüne park etti. Aile kamyondan aşağı indi ve şaşkın şaşkın eve baktı. İki şerif onlara yaklaştı. Her birinin yüzüne dikkatle baktılar. Adınız? Joe dedi Tom sabırsızca. Ne oluyor burada? Şeriflerden biri uzun bir liste çıkardı. Burada yok. Bu adamları daha önce gördün mü? Ehliyete bak. Hayır, bir sorun yok. Burada çalışabilirler. Buraya bakın, huzursuzluk çıkarmanızı istemiyoruz. Yalnızca işinizi yapın ve başka bir şeyle ilgilenmeyin. O zaman burada rahatça yaşayabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra dönüp uzaklaştılar. Tozlu sokağın sonundaki kutuların üstüne oturup gözlerini sokağa diktiler. Tom onların arkasından baktı. Gerçekten bizi rahatlatmak istiyorlar dedi. Anne evin kapısını açıp içeri girdi. Yerler yağ içindeydi. Evin tek odasının içinde paslı bir ocaktan başka hiçbir şey yoktu. Teneke ocak dört tuğlanın üstünde duruyordu. Paslı borusu çatıdan dışarı çıkartılmıştı. İçerisi ter ve yağ kokuyordu. Rozovşar'ın gelip annenin yanında durdu. Burada mı yaşayacağız? Anne bir an sesini çıkarmadı. Şey evet dedi sonunda. Temizlersek gül gibi olur. Çadır daha iyiydi dedi kız. Hiç olmazsa bir döşemesi var dedi anne. Yağmur yağınca akmaz. Arkasını dönüp seslendi. Yükü boşaltsanız iyi olur. Erkekler sessizce yükü boşalttılar. Bir korku çökmüştü üstlerine. Evler sessizdi. Sokaktan bir kadın geçti ama başını çevirip onlara bakmadı bile. Başı önce eğikti. Entarisinin etekleri lime lime olmuştu. Rudy ile Winfield çok neşesizdiler. Kamyondan inince ortalığı araştırmak için konuşmadılar. Kamyonun ailenin yanında kaldılar. Üzgün gözlerle tozlu sokağı incelediler. Winfield yerden bir parça dikenli tel alıp kırana dek büktü. Elinde kalan küçük parçayı parmağına doladı. Bir memur yanlarına geldiğinde Tom'la baba şilteyi eve taşıyorlardı. Üstünde haki bir pantolon, mavi bir gömlek ve mavi boyun bağı vardı. Tel çerçeveli gözlük takmıştı. Kalın camların arkasındaki gözleri ölgün ve kırmızıydı. Tom'a bakmak için eğildi. Size bakmaya geldim dedi. Kaç kişi çalışacak? 4 erkek var dedi Tom. İş zor mudur? Şeftali toplayacaksınız dedi memur. Parça başına. Sandığı 5 sent. Çocuklar da yardım edebilir mi? Elbette, eğer dikkatli davranırlarsa. Anne kapıya çıktı. Yerleşir yerleşmez ben de gelip yardım ederim. Yiyecek bir lokma ekmeğimiz yok bayım. Paramızı hemen alabilir miyiz? Hayır, paranızı hemen alamazsınız. Ama dükkandan istediğinizi kredi karşılığında alabilirsiniz. Hadi elimizi çabuk tutalım dedi Tom. Bu gece biraz et ve ekmek yemek istiyorum. Nereye başvuracağız bayım? Ben şimdi oraya gidiyorum. Benimle gelin. Tom, baba, Al ve John amca onunla birlikte tozlu sokaktan yürüyerek meyve bahçesine şeftali ağaçlarının arasına gittiler. İnce uzun yapraklar sararmaya başlamıştı. Dalların üstünde kırmızı sarı şeftaliler vardı. Ağaçların arasında sıra sıra boş sandıklar duruyordu. İşçiler meyveleri dallardan koparıyor, önlerindeki kovalara dolduruyor, sonra bunları kutulara aktarıp tartı yerine taşıyorlardı. Şeftali dolu sandıkların yükleneceği kamyonların beklediği tartı yerlerinde işçilerin adlarının önünde kaç sandık topladıklarını işaretleyen denetçiler bekliyordu. İşte 4 kişi daha dedi bekçi bir denetçiye. Tamam, daha önce hiç şeftali topladınız mı? Hayır dedi Tom. Öyleyse dikkatli olun. Ezik çürük şeftalileri sandıklara koymak yok. Yoksa sandıkları hesabınıza yazmayız. Alın size birkaç kova. Tom yerden 3 galonluk bir kova alıp baktı. Bunun dibinde bir sürü delik var. Olacak elbet dedi miyop denetçi. Delik olunca kovaları çalmıyorlar. Hadi bakalım şu bölüme başlayın. Dört çoğut kovaları açıp meyve bahçesine girdiler. Zaman yitirmiyorlardı hiç dedi Tom. Ah be dedi Al, garajda çalışmak gibisi var mı? Baba uysal bir tavırla bahçeye girmişti. Birden Al'a döndü. Kes artık şu dırıltıyı dedi. Durmadan söylenip yakınıyorsun. Çalış artık. Henüz benimle tartışacak yaşa gelmedin. Al'ın yüzü öfkeden mosmor oldu. Alçak sesle mırıldanmaya başladı. Tom ona yaklaştı. Kendine gel Al diye fısıldadı. Ekmekle et almamız gerek. Meyveleri koparıp kovalara atmaya başladılar. Tom hızla çalışıyordu. Bir kova doldurdu, arkasından bir kova daha. Sonra onları sandığa boşalttı. Üçüncü kovayla sandık dolmuştu. 5 sent kazandım diye seslendi. Kutuyu kaldırıp çabucak tartıya götürdü. İşte 5 sent dedi denetçiye. Adam sandığa bakıp bir iki şeftaliyi evirip çevirdi. Şuraya bak, bu sayılmaz dedi. Sizi onlara ezmeyin dedim. Herhalde kovayı sandığa boşalttın değil mi? Bak bütün şeftaliler ezilmiş. Bunu sayamam. Onları teker teker yerleştir. Yoksa boşuna çalışmış olursun. Kahretsin. Yavaş ol. Başlamadan önce sizi uyarmıştım. Tom'un başı öne eğildi. Peki dedi. Peki. Hızla ötekilerin yanına döndü. Şimdi yedek topladıklarınızı atın dedi. Sizinkiler de aynı. Onları almıyorlar. Tanrı'nın cezası diye başladı Al. Teker teker toplamak gerekti. Sonra da kovayı olduğu gibi boşaltmamalıyız. Dikkatle dizmek gerek. Baştan başlayıp meyveleri dikkatle topladılar. Kutular daha yavaş doluyordu. Bu iş için daha iyi bir yol bulmalıyız dedi Tom. Ruth ile Winfield ya da Rosison onları sandıklara dizebilseydi daha sistemli çalışırdık. Yeni doldurduğu kutuyu tartıya götürdü. Bu daha iyi dedi denetçi. Kutuyu adam akıllı gözden geçirdi. Acele etme. Tom geri döndü. 5 sent kazandım diye seslendi. 5 sent kazandım. Bu işi 20 kez yaparsam $1 kazanırım. Bütün öğleden sonra durup dinlenmeden çalıştılar. Bir süre sonra Ruth ile Winfield onları buldu. Siz de çalışmalısınız dedi baba onlara. Şeftalileri dikkatli sandıklara dizin. Hadi teker teker. Çocuklar yere çömelip kovadan aldıkları şeftalileri sandıklara dizmeye başladılar. Önlerinde bir sürü kova onları bekliyordu. Tom dolu kutuları tartıya taşıyordu. Bu 7, bu 8. 40 sentimiz oldu. 40 sente kendimize güzel bir parça et alırız. Öğleden sonra geçip gitti. Ruti'yi kaytarmak için fırsat kolluyordu. Yoruldum diye sızlandı. Dinlenmek istiyorum. Olduğun yerden kıpırdama dedi baba. John amca çok ağır çalışıyordu. Tom 2 kova doldururken o yalnızca 1 kova doldurabiliyordu. Hızı da hiç değişmiyordu. Akşamüstü anne yanlarına geldim. Daha önce gelirdim ama Rosu son bayıldı dedi. Kızcağız düşüp kaldı. Şeftali yemişsiniz dedi çocuklara. Umarım mideniz ağrımaz. Annenin kalın vücudu çok çabuk hareket ediyordu. Kızı bir süre sonra kovaları bırakıp şeftalileri önlüğünün içine toplamaya başladı. Güneş battığında 20 sandık doldurmuşlardı. Tom 20. sandığı yere bıraktı. $1 dedi. Daha ne kadar çalışacağız? Karanlık basana dek. Artık kredi alabilir miyiz? Annemin gidip yiyecek bir şeyler alması gerek. Elbette. Şimdi size $1'lık bir kağıt veririm. Bir kağıdın üstüne bir şey yazıp Tom'a verdi. Tom da kağıdı anneye verdi. Al bakalım. Dükkandan $1'lık alışveriş yapabilirsin. Anne kovayı yere bırakıp omuzlarını dikleştirdi. İnsan başlangıçta bayağı yoruluyor değil mi? Evet, zamanla alışırız. Hadi git de yiyecek bir şeyler al. Ne yersiniz dedi anne. Et dedi Tom. Et, ekmek ve bir fincan şekerli kahve. Kocaman bir et parçası al. Anne biz yorulduk diye sızlandı Ruti. Öyleyse siz de benimle gelin. Onlar baştan beri yorgun dedi baba. Keçi kadar inatçı ve yabaniler. Adam olacakları yok bunların. Yerleşir yerleşmez onları okula göndeririz dedi anne. Yorgun bir tavırla uzaklaştı. Ruti ile Winfield ürkek adımlarla onu izlediler. Her gün çalışacak mıyız diye sordu Winfield. Anne durup bekledi. Çocuğun elini tuttu. Birlikte yürüdüler. Ağır iş değil dedi. Çalışmak size iyi gelir. Üstelik bize yardım ediyorsunuz. Hep birlikte çalışırsak yakında güzel bir ev tutarız. Hepimiz yardım etmeliyiz. Ama çok yoruldum. Biliyoruz, ben de yoruldum. Herkes yorulur. Başka şeyler düşünün. Bakın yakında okula gideceksiniz. Ben okula falan gitmek istemiyorum. Ruti de istemiyor. O çocuklar okula gidiyor. Onları gördük anne. Züppeler. Bize okiler diyorlar. Onları gördük. Gitmeyeceğiz. Anne onun salkım saçak saçlarına acıyan gözlerle baktı. Ne olur şimdi bizi üzmeyin diye yalvardı. Hele bir kendimize gelelim, o zaman istediğiniz kadar üzersiniz. Ama şimdi değil. Bitkin durumdayız. Ben 6 tane şeftali yedim dedi Ruti. İyi öyleyse. İsalol da gör gününü. Yakınlarda tuvalet de yok. Şirketin dükkanı oluklu levhayla üstü örtülmüş büyük bir sundurma gibiydi. Vitrini yoktu. Anne kapıyı açıp içeri girdi. Tezgahın arkasında ufak tefek bir adam duruyordu. Başında hiç saç yoktu. Kafası mavi beyaz bir renkteydi. Gözlerini çevriliyen kalın kahverengi kaşları öylesine kalkıktı ki yüzüne şaşkın, biraz da korkmuş bir hava veriyordu. Uzun ve ince burnu kuş gagası gibi kıvrıktı. Burun deliklerinden ince kahverengi kıllar fırlamıştı. Mavi gömleğinin kollarına siyah kolluklar geçirmişti. Anne içeri girdiğinde dirseklerini tezgaha dayamış duruyordu. İyi günler dedi anne. Anneyi ilgiyle inceledi. Kaşları biraz daha kalkmıştı. Nasılsınız? $1'lık fişim var. Öyleyse $1'lık mal alabilirsiniz dedi ve kıkırdadı. Evet efendim, $1'lık. Tam $1'lık. Eliyle dükkandaki malları gösterdi. Canınız ne isterse. Sonra dikkatle kolluklarını düzeltti. Bir parça et almak istiyordum. Ne tür istersiniz dedi adam. Kıyma. Kıyma sever misiniz? Yarım kilosu 20 sent. Biraz fazla pahalı değil mi? Son aldığında yarım kilosu 15 sentti. Ne yapalım dedi adam. Hem pahalı hem de pahalı değil. Et almak için kente inseniz bir de yol parası vermek zorunda kalacaksınız. Oysa burada yol parası vermeden alıyorsunuz. Onun için aslında daha ucuz. Ama siz eti buraya getirmek için yol parası vermemişsinizdir, dedi anne sertçe. Adam keyiflenerek bir kahkaha attı. İşe bakış açınız yanlış, dedi. Biz almıyoruz, satıyoruz. Satın alsaydık durum farklı olurdu. Anne parmaklarını ağzına sokup düşünceli bir tavırla kaşlarını çattı. Sırf yağ gibi görünüyor. Hiçbir garanti veremem, dedi adam. Sizin yerinizde olsam alırdım da demiyorum. Zaten bana kalsa birçok şey yapmazdım. Anne bir an ona öfkeyle baktı ama hemen kendini tuttu. Daha ucuz et yok mu? Çorba için kemik var, dedi adam. Yarım kilosu 10 sent. Ama yalnızca kemik. Doğru, yalnızca kemik, dedi adam. Güzel bir çorba yaparsınız. Biftek var mı? Elbette var. İki parçası yarım kilo gelir. Belki et almasam daha iyi olur, dedi anne. Ama et istediler. Herkes et ister. Herkese et gerek. Kıyma çok güzeldir. Köfte yapar, yağını da sos yapmak için kullanırsınız. Çok güzel olur. Ziyan olmaz. Hem kemiğim de yok. Pirzola ne kadar? Oho, lükse kaçmaya başladınız. Pirzola Noel'de yenir ya da Şükran gününde. Yarım kilosu 35 sent. Hindim olsaydı size daha ucuza satardım. Anne içini çekti. Bana 2 kilo kıyma verin. Peki bayan. Rengi dönmeye başlamış olan eti yağlı bir kağıdın üstüne koydu. Başka bir şey ister misiniz? Biraz da ekmek. İşte burada. Bir somonu 15 sent. 12 sent değil miydi? Evet öyleydi. Kasabaya inerseniz 12 sente alırsınız. Bir galonda benzin yakarsınız. Başka bir şey ister misiniz? Patates falan? Evet, patates de. 2,5 kilosu bir çeyrek. Anne tehdit edercesine adamın üzerine doğru yürüdü. Yeter artık. Bunların kasabada kaçtan satıldığını biliyorum. Ufak tefek adamın dudakları gerildi. İyi ya, gidip kasabadan alın öyleyse. Anne parmaklarına baktı. Nedir istediğiniz, diye sordu hafifçe. Bu dükkanın sahibi misiniz? Hayır, burada çalışan bir işçiyim yalnızca. Bizimle alay etmenize gerek var mı? Sizi rahatlatıyor mu? Kırışık ellerini inceliyordu. Ufak tefek adam sesini çıkarmadı. Kim bu dükkanın sahibi? Hooper şirketi bayan. Fiyatları da onlar mı saptıyor? Evet bayan. Anne başını kaldırıp hafifçe gülümsedi. Buraya gelip benim gibi konuşan herkes deli mi yani? Adam bir an duraksadı. Öyle sayılır bayan. Bu yüzden mi bizimle alay ediyorsun? Ne demek istiyorsunuz? Böyle pis bir iş yapmak seni utandırıyor, değil mi? Komik görünmeye çalışıyorsun. Sesi yumuşaktı. Memur büyülenmişçesine anneyi dinliyordu. Karşılık vermedi. İşte böyle, dedi anne sonunda. Et 40 sent, ekmek 15, patatesler 25. Hepsi 80 sent eder. Kahve var mı? En ucuzu 20 sent bayan. Kahveyle birlikte 1 dolar eder. 7 kişi çalışıp ancak bir akşam yemeği parası kazanıyoruz. Eline baktı ve birdenbire kararını verdi. Sarın onları, dedi. Peki bayan, dedi adam. Teşekkürler. Patatesleri bir kese kağıdına koyup ağzını sıkıca kapattı. Gözleri bir an anneye doğru kaydı. Sonra yine işine döndü. Kadın bunu fark edip gülümsedi. Bu iş hoşuna gidiyor mu? İnsanın karnını doyurması gerek, diye söze başladı. Sonra kavgacı bir tavırla ekledi. Bu herkesin en doğal hakkı. Kimin, diye sordu anne. Memur 4 paketi tezgahın üstüne dizdi. Et, dedi. Patates, ekmek ve kahve tam 1 dolar. Kadın elindeki fişi ona verdi. İsmi ve toplamı bir deftere geçirişini izledi. Tamam, dedi, işte bitti. Anne paketleri aldı. Bakın, dedi, kahveye koyacak şekerimiz yok. Oğlum Tom şeker de istemişti, dedi. Burada çalışıyorlar. Bana bir parça şeker verin, fişini sonra getiririm. Ufak tefek adam başını yana çevirdi. Gözlerini anneden alabildiğince uzaklaştırdı. Yapamam, dedi alçak sesle. Kural bu, yapamam. Başım derde girer. İşten atarlar. Ama şimdi tarlada çalışıyorlar. 10 sentten fazla kazanmışlardır. Bana 10 sentlik şeker verin. Tom kahvesine şeker istemişti. Yapamam bayan, kural bu. Fiş olmazsa mal satamayız. Yönetici hep sıkı sıkı tembih eder. Hayır, yapamam, yapamam. Yakarlar beni. Herkesi yakalıyorlar. Her zaman, yapamam. 10 sent için mi? Ne olursa olsun bayan. Yalvaran gözlerle anneye baktı. Sonra yüzündeki korku silindi. Cebinden 10 sent çıkartıp kasaya koydu. İşte, dedi rahatlayarak. Tezgahın altından bir kese kağıdı aldı, üfleyerek açtı. İçine biraz şeker koyup tarttı. Biraz daha şeker koydu. Alın, dedi, şimdi tamam. Fişi getirdiğinizde ben de 10 sentimi geri alırım. Anne onun yüzüne baktı. Eli bilinçsizce uzanıp şeker dolu kese kağıdını aldı ve kolunun altına sıkıştırdı. Teşekkür ederim, dedi hafifçe. Kapıya doğru yürüdü. Bir an durup arkasını döndü. İyi bir şey öğrendim, dedi. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Başın sıkışıksa ya da sana bir şey gerekiyorsa yoksul insanlara başvuracaksın. Yalnızca onlar yardım eder. Yalnızca onlar. Kapı arkasından çarparak kapandı. Ufak tefek adam dirseklerini tezgaha dayayarak şaşkın şaşkın arkasından baktı. Tombul bir kedi tezgahın üstüne sıçrayıp tembel tembel ona yaklaştı, koluna sürtündü. Adam elini uzatıp onu kendine doğru çekti. Kedi miyavlayarak kuyruğunu sallamaya başladı. Karanlık çökünce Tom, Al, Baba ve John amca işi bıraktılar. Bitkin düşmüşlerdi. Elini uzatıp meyve kopartmakla insanın böylesine yorulacağı hiç aklıma gelmezdi, dedi baba. Birkaç günde alışırız, dedi Tom. Yemekten sonra gidip kapıdaki gürültünün ne olduğunu öğreneceğim baba. Hiç aklımdan çıkmadı. Sen de gelmek ister misin? Hayır, dedi baba. Bir süre çalışıp hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Uzun bir süredir kafamı patlatıyorum. Artık biraz dinlenip uyuyacağım. Ya sen Al? Al başını öteye çevirdi. Sanırım önce bir ortalığa baksam iyi olacak, dedi. John amca gelmez biliyorum. Herhalde yalnız gideceğim. Çok merak ettim. Ne kadar meraklanırsam meraklanayım, gidip başımı oradaki polislerle derde sokmak istemem, dedi baba. Belki geceleri gidiyorlardır, dedi Tom. Neyse, öğrenmek istemiyorum. Nereye gittiğini anneye söylemesen iyi edersin. Yoksa çok telaşlanır. Tom Al'a döndü. Sen merak etmiyor musun? Önce kampı bir dolaşacağım, dedi Al. Kızlara bakacaksın, değil mi? Bu beni ilgilendirir, dedi Al öfkeyle. Ben yine de gideceğim, dedi Tom. Tom meyve ağaçlarının arasından kırmızı kulübelerin arasındaki tozlu yola çıktı. Kimi kapılardan gaz lambalarının sarı ışığı dışarı sızıyor, yarı karanlıkta gölgeler dolaşıyordu. Sokağın bitiminde bir bekçi oturmuş, tüfeğini dizine dayamıştı. Tom onun önünden geçerken duruladı. Burada yıkanabileceğimiz bir yer var mı bayım? Bekçi yarı karanlıkta onun yüzünü inceledi. Şu su deposunu görüyor musun, dedi sonunda. Evet. Orada bir hortum var. Sıcak su da var mı? Sen kendini kim sanıyorsun yahu? J.P. Morgan mı? Yo, dedi Tom. Elbette sanmıyorum. İyi geceler bayım. Uzaklaşan cordların arkasından sert sert baktı. İkinci bir bekçi son evin arkasından çıkıp yanına geldi. Ne oldu Mac? Şu tanrının cezası okiler. Burada sıcak su var mı diye soruyorlar. İkinci bekçi tüfeğini yere bıraktı. Hep bu devlet kampları, dedi. Kalıbım basarım oradan geliyorlardı. Şu kampları yerle bir edene dek rahat yüzü görmeyeceğiz. Yakında temiz çarşaf da isterler. Kapıda durum nasıl diye sordu Mac. Bir şey işittin mi? Bütün gün bağırdılar. Eyalet polisi duruma el koydu. O kurnaz insanların canlarını çıkartıyorlar. İşittiğime göre uzun boylu zayıf bir orospu çocuğu varmış. Şerifleri o kışkırtıyormuş. Bu gece yakalayacaklarını söylüyorlar. Herhalde ele geçirince onu parçalarlar. Eğer bu kadar kolaysa bize iş kalmayacak, dedi Mac. Kalır kalır, şu tanrının cezası okiler. Onları hiç gözden kaçırmamak gerek. Durumun yatıştığını görürsek biraz kışkırtırız, olur biter. Ücretleri düşünce herhalde burası da kaynayacak. Bundan hiç kuşkun olmasın. İş konusunda kendini üzme. Hele Hooper burada olduğu sürece hiç takma kafana. Jodların evinde ateş gürül gürül yanıyordu. Köfteler yağın içinde kızarıyor, patatesler haşlanıyordu. Evin içinde dumandan göz gözü görmüyordu. Sarı lamba ışığında duvara iri gölgeler vuruyordu. Rozovşar'ın bir sandığın üstünde oturmuş, iri karnını dizlerinin üstünde dinlendirirken anne çabuk çabuk çalışıyordu. ''Daha iyice misin?'' diye sordu anne. ''Yemek kokusu hoşuma gitti, ben de acıktım.'' ''Git de kapıda otur,'' dedi anne. ''Zaten o sandık bana lazım.'' Erkekler içeri girdi. ''Hmm, et ha!'' diye haykırdı Tom. ''Ve de kahve. Kokusunu alıyorum. Karnım zil çalıyor. Bir sürü şeftali yedim ama hiçbir işe yaramadı. Elimizi nerede yıkayacağız anne?'' Su deposunda oraya gidin, orada yıkanacaksınız. Az önce Ruti ile Winfield'ı gönderdim. Erkekler yeniden dışarı çıktı. Hadi sen de git Rose'u sorun, diye emretti anne. Ya kapının önünde otur ya da yat, o sandığı kıracağım. Kız ellerine dayanarak ayağa kalktı. Yavaş yavaş şiltelerin serildiği yere gidip birinin üstüne oturdu. Ruti ile Winfield göze görünmemek için sessizce içeri girip duvarın yanında durdular. Anne onlara baktı. Burası fazla aydınlık olmadığı için şanslısınız, dedi. Uzanıp eliyle Winfield'ın saçlarına dokundu. Neyse, hiç değilse ıslanmışsınız. Ama ben malımı bilirim. İyi temizlenmemişsinizdir yine. Sabun yoktu, diye yakındı Winfield. Doğru, haklısın. Sabun alamadım. Bugün olmadı. Belki yarın sabun alabiliriz. Ocağın başına döndü ve tabakları çıkartıp yemeği dağıtmaya başladı. Adam başına ikişer köfteyle birer büyük patates düşmüştü. Ekmek dilimlerinde tabaklara yerleştirdi. Eti dağıttıktan sonra yağından da her tabağa bir parça döktü. Erkekler yüzlerinden ve ellerinden sular aka aka içeri girdiler. Sonunda yemek yiyebileceğiz, diye bağırdı Tom. Tabaklarını aldılar. Hiç seslerini çıkartmadan aç kurtlar gibi yemeklerini yiyip ekmekle tabaklarını sıyırdılar. Çocuklar odanın bir köşesine çekilip tabaklarını yere koydular ve hayvan yavruları gibi yemeklerini önünde diz çöktüler. Tom son lokmasını yuttu. Daha var mı anne? Hayır, dedi kadın. Hepsi bu kadar. $1 kazandık. $1'lık yemek de bu işte. Bu mu? Burada her şey ateş pahası. Kasabaya insek daha iyi olacak. Ben doymadım dedi Tom. Yarın bütün gün çalışacaksınız. Belki yarın akşam karnımız doyar. Al koluyla ağzını sildi. Gidip etrafa bir göz atayım. Dur ben de seninle çıkayım. Tom onunla birlikte dışarı çıktı. Karanlıkta kardeşine yaklaştı. Benimle gelmek ister misin? Evet dediğim gibi sadece etrafa bir göz atacağım. Peki dedi Tom. Arkasını dönüp sokaktan aşağı yürümeye başladı. Evlerden tüten duman sokağı kaplamıştı. Lambaların ışıkları kapılardan ve pencerelerden dışarı vuruyordu. İnsanlar kapılarının önüne oturmuş karanlığa gözlerini dikmişlerdi. Tom başlarının arkasından dönüp kendisini izlediğini fark etti. Sokağın pisliği tarlaya dek sürüyor, yıldızların ışığında saman yığınlarının kara gölgeleri göze çarpıyordu. İnce bir hançeri andıran ayı batıda yavaş yavaş yükseliyor, upuzun samanyolu tam tepede uzanıyordu. Sarı otlardan oluşan fonun önünde kara bir leke gibiydi Tom'un gölgesi. Ellerini cebine sokup tozlu yolda sessizce ana kapıya doğru yürüdü. Yolun kenarında yüksek bir set vardı. Tom otların arasındaki sulama kanallarından akan suyun şırıltısını işitebiliyordu. Seti tırmanıp karanlık suya baktı ve yıldızların yansısını gördü. Eyalet yolu tam önlerindeydi. Vızır vızır geçen arabaların farlarından belli oluyordu. Yıldızların ışığında yüksek tel kapıyı gördü. Yol kıyısında bir gölge kımıldadı. Hey kim var orada? Tom kas katı kesildi. Kimsin? Bir adam ayağa kalkıp yanına geldi. Tom elindeki tabancayı görebiliyordu. Sonra bir el feneri yüzünü aydınlattı. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Hiç yürüyüşe çıkmıştım. Kurallara aykırı mı? Başka yana doğru yürüsen iyi olur. Buradan dışarı çıkamaz mıyım diye sordu Tom. Bu gece çıkamazsın. Şimdi uslu uslu geri gidecek misin yoksa gelip seni götürmeleri için ıslık çalayım mı? Ey tanrım dedi Tom. Benim için hiçbir önemi yok. Eğer bu kadar kargaşalığa yol açacaksa elbette ki kendiliğinden giderim. Olur biter. Gölge rahatladı, el feneri söndü. Sizin kendi iyiliğiniz için dedi. Şu çılgın grev gözcüleri sizi yakalayabilir. Ne grev gözcüsü? Şu kahrolası kızıllar. Ya dedi Tom. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Gelirken onları gördünüz değil mi? Evet bir takım insanlar gördük ama ortalıkta öyle çok polis vardı ki hiçbir şey anlayamadık. Kaza oldu sandık. Hadi artık dönsen iyi olacak. Benim için hava hoş bayım. Dönüp geldiği yoldan inmeye başladı. 50 metre kadar sessizce yürüdükten sonra durup ortalığa kulak kabarttı. Kanalın yakınlarında bir yerde bir kuş ötüyor, çok uzaklarda bağlı bir köpek havlıyordu. Tom yol kıyısına oturup dinlenmeye devam etti. Bir atmacanın kahkahasını, tarlanın içinde sürünen bir hayvanın çıkardığı ışırtıyı işitti. Çevresini iyice kolaçan etti ama hiçbir şey göremedi. Sonra ayağa kalkıp yolun sağına geçti, tarlaya girdi ve iki büklüm bir durumda sessizce saman yığınlarına doğru yürüdü. Ağır hareket ediyor ve zaman zaman durup çevresine kulak kesiliyordu. Sonunda 5 sıra dikenli telden oluşan çite vardı. Sırt üstü yere yatıp en alttaki teli eliyle kaldırdı ve ayaklarıyla vücudunu iterek diğer yana geçti. Tam ayağa kalkacaktı ki otoyolun kıyısında bir grup adam belirdi. Onlar uzaklaşana dek bekledikten sonra ayağa kalkıp peşlerinden gitti. Yol kıyısında çadırlar kurulmuştu. Birkaç otomobil önünden geçti. Bir akarsu tarlaları kesiyor, otoyol beton bir köprünün üstünden suyu geçiyordu. Akarsuyun yamacına kurulmuş bir çadır gözüne çarptı. Yanında bir lamba yanıyordu. Bir süre olduğu yerde durup çadıra baktı. İçinde dolaşan insanların gölgesi çadır bezine vuruyordu. Tom çalıların ve dikenlerin arasında sürünerek çadıra yaklaştı. Aşağıda akarsuyun yanında bir keçi yolu buldu. Çadırın önünde bir adam bir kutunun üstüne oturmuştu. İyi akşamlar dedi Tom. Kimsin sen? Şey buradan geçiyordum da. Burada kimseyi tanıyor musun? Yo yalnızca geçiyordum dedim. Çadırın kapısından bir baş uzandı. Bir ses ne oluyor diye sordu. Casey diye haykırdı Tom. Casey aman tanrım ne yapıyorsun burada? İşe bak Tom Jod bu. Gel içeri Tommy gel içeri. Onu tanıyor musun diye sordu çadırın önünde oturan adam. Tanımaz olur muyum elbette tanıyorum. Hem de yıllardır. Batıdan onunla birlikte geldik. Gir içeri Tom. Tom'u kolundan tutup içeri çekti. 3 adam yere oturmuştu. Çadırın tam ortasında bir lamba yanıyordu. Adamlar başlarını kaldırıp kuşkuyla baktılar. Esmer tenli çatık kaşlı bir adam elini uzattı. Tanıştığımıza sevindim dedi. Casey'nin söylediklerini işittim. Sözünü ettiğin delikanlı bu muydu? Evet ta kendisi. Hey tanrım. Ey sizinkiler nerede? Burada ne yapıyorsun? Şey dedi Tom. Buralarda iş olduğunu işittik. Kalkıp geldik. Bir sürü polis bizi bu çiftliğe soktu. Bütün gün şeftali topladık. Gelirken yolda bağıran bir takım insanlar gördük. Ama ne olduğunu bize söylemediler. Ben de gidip kendimi öğreneyim dedim. Sen nasıl buraya geldin Casey? Papaz öne doğru eğildi. Lambanın sarı ışığı renksiz çıkık alnını aydınlattı. Hapishane matrak bir yer dedi. Biliyorsun İsa gibi alıp başımı bir şeyler aramaya gittim demiştim. Neredeyse bulacaktım da. Ama asıl hapishanede karşılaştım aradığım şeyle. Gözleri keskin ve mutluydu. Kocaman bir odaydı hapishane ve her zaman tıklım tıklım doluydu. Yenileri geliyor, eskileri çıkıyordu. Kuşkusuz ben de hepsiyle konuşuyordum. Bundan benim de hiç kuşkum yok, dedi Tom. Hep konuşursun zaten. Seni dar ağacına götürseler bütün gün cellatta sohbet ederdin. Senin gibi çenesi düşük birini daha görmedim. Çadırındaki adamlar kıkır kıkır güldüler. Kırışık yüzlü ufak tefek bir adam dizine bir şaplak attı. Durmadan konuşuyor, dedi. Ama onu dinlemek insanların hoşuna gidiyor. Bir zamanlar papazdı, dedi Tom. Size söylemedi mi? Söyledi elbet. Casey sırıttı. Evet efendim, diye devam etti. Bazı şeyleri anlamaya başladım. İçeridekilerin kimisi serseriydi ama çoğu hırsızlıktan girmişlerdi. Kendilerine gerekli olan ama dürüst yoldan alamadıkları şeyleri çaldıkları için hapse atılmışlardı. Anlıyor musun, diye sordu. Hayır, dedi Tom. Sözün kısası, hepsi iyi insanlardı. Onları kötü yapan bazı şeylere ihtiyaçları olmasıydı. İşte o zaman anlamaya başladım. Kötülüğü yaratan yoksulluktu. Günün birinde bize ekşimiş fasulye verdiler. Birisi bağırıp çağırmaya başladı. Ama hiç kimse tınmadı bile. Herif avazı çıktığınca bağırıyordu. Şerif gelip şöyle bir baktı, sonra çekip gitti. Sonra başka biri bağırmaya başladı. Ve dostum, hepimiz bağırdık. Hapishane patlayacak gibiydi. Tanrım, işte o zaman bir şey oldu. Hepsi koşa koşa gelip bize yiyecek ve başka eşyalar dağıttılar. Verdiler, anlıyor musun? Hayır, dedi Tom. Casey çenesini eline dayadı. Belki ben sana anlatamam, dedi. Belki de kendin bulmalısın. Şapkan nerede? Kaybettim. Kız kardeşin nasıl? Kocaman bir inek gibi. Kalıbımı basarım, ikiz doğuracak. Karnının taşıması için bir araba gerek. Şimdi elleriyle taşıyor. Ama daha ne olup bittiğini anlamadın. Ama daha ne olup bittiğini anlatmadın. Yaşlı adam, grevdeyiz, dedi. Bu bir grevdir. Evet, sandık başına 5 sent fazla bir para değil ama insan yine de karnını doyurabilir. 5 sent mi, diye bağırdı yaşlı adam. 5 sent. Size 5 sent mi veriyorlar? Evet, bugün $1,5 kazandık. Çadıra ağır bir sessizlik çöktü. Casey kapıya, gecenin karanlığına baktı. İyi dinle Tom, dedi sonunda. Buraya çalışmak için geldik. Bize de 5 sent vereceklerini söylediler. Çok kalabalıktık. Sonra çıkıp 2,5 sent vereceklerini söylediler. İnsan bu parayla kendi karnını bile doyuramaz. Bir de çocukları varsa. Biz de bu paraya çalışamayacağımızı söyledik. Bizi kovdular. Yeryüzünün tüm polislerini üstümüze saldılar. Şimdi size 5 sent veriyorlar. Sen sanıyor musun ki buradaki grevi kırdıklarında size 5 sent verecekler? Bilmiyorum, dedi Tom. Şimdilik 5 sent veriyorlar. Bak, dedi Casey. Birlikte kamp kurmak istedik. Üstümüze saldırdılar. Bizi dağıttılar. Birçoğumuzu dövdüler. Köpek gibi davrandılar bize. Size de aynı şeyi yapacaklar. Fazla dayanamayız. İçimizde 2 gündür ağzına lokma koymayanlar var. Bu gece dönüyor musun? Niyetim o, dedi Tom. Peki oradakilere buradaki durumu anlat Tom. Onlara bizi aç bıraktıklarını, kendilerini de arkadan bıçakladıklarını söyle. Çünkü grevi kırar kırmaz ücreti 2,5 sente düşürecekleri kesin. Anlatırım, dedi Tom. Ama nasıl bilmiyorum. Şimdiye dek hiç bu kadar çok silahlı adamı bir arada görmemiştim. Konuşmama izin vereceklerini hiç sanmıyorum. Oradaki insanlar da buz gibi. Başlarını önlerine eğip bir selam bile vermiyorlar. Onlara anlatmaya çalıştım. Biz gider gitmez 2,5 sent alacaklar. 2,5 sentin ne olduğunu bilirsiniz. $1 tam 1 ton şeftali toplayıp taşımak demek. Başını önüne eğdi. Hayır, bunu yapamazsınız. Karnınızı bile doyuramazsınız o parayla. Anlatmaya çalışacağım. Annen nasıl? E işte iyi sayılır. Devlet kampını çok beğenmişti. Tuvalet ve sıcak su vardı. Evet, işittim. Orası çok güzeldi ama iş bulamadık. Ayrılmak zorunda kaldık. Ben de onlardan birinde yaşamak isterdim, dedi Casey. En azından bir tanesini görmek. Orada polis de yokmuş. Kendi polisleri var. Casey heyecanla ona baktı. Hiç olay çıkmıyor muydu? Kavga, hırsızlık, sarhoşlar. Hayır, dedi Tom. Ya kötü biri çıkarsa? O zaman ne yapıyorlar? Kamptan atıyorlar. Ya birçok kötü varsa? Yok canım, dedi Tom. Biz tam 1 ay kaldık orada. Tek bir kötüye bile rastlamadık. Casey'nin gözleri coşkunlukla parladı. Öteki adamlara döndü. Görüyor musunuz, diye haykırdı. Size söylemiştim. Polisler kötülüğü önleyeceklerini yaratıyorlar. Bak Tom, oradakilere dışarı çıkmaları gerektiğini anlat. Birkaç gün içinde yapabilirler bunu. Şeftaliler olgunlaştı. Söyle onlara. Çıkmazlar, dedi Tom. 5 sent alıyorlar. Başka hiçbir şey umurlarında değil. Ama grev kırılır kırılmaz 5 sent alamayacaklar. Bunu düşüneceklerini sanmıyorum. Şu anda 5 sent alıyorlar. Yalnızca bunu düşünüyorlar. Sen yine de anlat onlara. Babam bile yapmaz bunu, dedi Tom. Onu tanırım. Kendisini hiç ilgilendirmeyeceğini söyleyecektir. Doğru, dedi Casey üzgün bir tavırla. Sanırım haklısın. Aklının başına gelmesi için önce dayak yemesi gerek. Bir lokma yiyeceğimiz kalmamıştı dedi Tom. Bu gece et yedik. Fazla değildi ama yine de et ettir. Babamın başkaları için etten vazgeçeceğini sanıyor musun? Rose'ı sorunun süt içmesi gerek. Kapının dışında bir takım insanlar bağırıyor diye annemin o bebeği feda edebileceğini düşünebiliyor musun? Keşke anlayabilselerdi dedi Casey kederli. Et yiyebilmelerinin tek çaresini keşke anlayabilselerdi. Ey tanrım, kimi zaman yoruluyorum. Hem de çok yoruluyorum. Birini tanımıştım hapisteyken onunla konuşurdum. Bir sendika kurmaya çalışıyormuş. Hatta bir tane kurmuş bile. Ama sonra o Vigilant denilen faşistler işi berbat etmiş. Sonra ne olmuş biliyor musun? Yardım etmeye çalıştığı insanlar ona arkasını dönmüş. Hiç konuşmamışlar onunla. Yanında görülmekten bile korkmuşlar. Git yanımızdan başımızı derde sokacaksın diyorlarmış. Çok üzgündü ama yine de o kadar kötü değil derdi. Fransız devrimini düşün. Devrimi yapan herkesin kafası kesilmişti. Hep böyle olur zaten derdi. Çok doğal bu. Eğlence olsun diye yapmıyorsun ki bu işi. Yapmak zorunda olduğun için yapıyorsun. Çünkü sen böylesin. Washington'a bak. Devrimi yaptı. Sonra da orospu çocukları onu mahvettiler. Lincoln de öyleydi. Aynı insanlar öldürdüler onu. Çok doğal bu. Öyle dedi Tom. İşin şakaya gelir yanı yok. Evet doğru. Hapishanedeki arkadaşım ne olursa olsun elinden ne gelirse yapmalısın derdi. Yalnız bir şeye dikkat etmelisin. Ne zaman ileri doğru bir adım atılsa biraz geriye kayılması doğaldır. Ama hiçbir zaman başlanılan yere dönülmez. Bunu kanıtlayabilirsin derdim. İşte bu da yapılanın doğru olduğunu gösterir. Öyle görülse bile aslında yitirilen bir şey yoktur. Durmadan konuşuyoruz dedi Tom. Ama kardeşim ala bir bak. Kızların peşinde koşuyor. Başka hiçbir şey umurunda değil. Birkaç güne kalmaz kendisine bir kız bulur. Gece gündüz bunu düşünüyor. İleri ya da geri atılan adımlar onu hiç ilgilendirmiyor. Elbette dedi Casey. Elbette o yapması gerekeni yapıyor. Hepimiz öyleyiz. Dışarıda oturan adam başını uzattı. Lanet olsun hiç hoşuma gitmiyor dedi. Casey ona baktı. Ne oldu? Bilmiyorum içimde bir sıkıntı var. Evet ama ne oldu? Bilmiyorum bir ses gibi geliyor. Sonra kulak kesilip ortalığı dinliyorum ama hiçbir şey işitmiyorum. Sinirlerim bozulmuş dedi yaşlı adam. Ayağa kalkıp dışarı çıktı. Bir saniye sonra içeri seslendi. Simsiyah kocaman bir bulut geliyor. Fırtına patlayacak galiba. Onu sinirli yapan da bu havadaki elektrik. Yeniden içeri girdi. Öteki iki adam ayağa kalkıp dışarı çıktılar. Hepsi çok sinirli dedi Casey. O polisler bizi gebertinceye dek dövüp eyaletten atacaklarını söylediler. Durmadan konuştuğum için beni de önderleri sanıyorlar. Yaşlı yüz yeniden içeri baktı. Casey lambayı söndürüp dışarı çık. Bir şeyler oluyor. Casey lambayı söndürdü. Alev titreşerek kayboldu. Casey dışarı çıktı. Tom da onu izledi. Ne oluyor diye sordu alçak sesle. Bilmiyorum dinle. Sessizliğe karışan binlerce kurbağa ve çekirge sesi işitiliyordu. Ama arka taraftan başka sesler de geliyordu. Yolda belli belirsiz ayak sesleri, çalıların hışırtısı. Gerçekten işitip işitmediğimi anlayamıyorum. İnsanı kandırıyor, sinirlerini bozuyor dedi Casey. Hepimiz sinirliyiz ama bilmiyorum. Sen işitiyor musun Tom? İşitiyorum dedi Tom. Evet işitiyorum. Sanırım bu yana doğru birileri geliyor. Uzaklaşsak iyi olur. Yaşlı adam fısıldadı. Köprünün altından, bu yandan. Çadırımı bırakmak da istemiyorum. Gidelim dedi Casey. Akarsu boyunca sessizce yürüdüler. Köprünün altı bir mağara gibiydi. Casey eğilip altından geçti. Tom da arkasından. Suda ayakları kayıyordu. 10 metre kadar ilerlediler. Solukları kemerli tavanda yankılanıyordu. Sonra öteki uçtan çıkıp doğruldular. İşte buradalar diye bağırdı biri. İki el feneri onları aydınlatarak köreltti. Olduğunuz yerde kalın. Ses karanlığın içinden geliyordu. İşte bu, orospu çocuğu, bu herif işte. Casey görmeyen gözlerle ışığa bakıyordu. Soluk soluğa kalmıştı. Dinleyin dedi. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Çocukların açlıktan ölmelerine yardım ediyorsunuz. Kısa boylu, iri yapılı bir adam ışığın önüne çıktı. Elinde yepyeni beyaz bir cop vardı. Casey devam etti. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Adam copunu kaldırdı. Casey ondan kurtulmak için yana eğildi. Cop kafasının yan tarafına indi. Casey yere karanlığın içine düştü. Hay aksi George, herifi öldürdün galiba. Işığı üstüne tutun dedi George. Orospu çocuğu bunu hak etmişti. Işık yeri aydınlattı. Bir iki saniye ortalığı aradıktan sonra Casey'nin parçalanan kafasını buldu. Tom papaza baktı. Işık iri yarı adamın bacaklarının ve beyaz yepyeni copun arkasından geliyordu. Tom sessizce onun üstüne atlayıp copu kaptı. İlk hamlede ıska geçip adamın omzuna vurdu. Ama sonunda darbeler adamın kafasını buldu. Işıklar çevresinde oynaşıp duruyordu. Birileri bağırdı, koşuşmalar, çalıların arasından hırlayan insanların sesleri işitildi. Tom yaralı adamın başında duruyordu. Derken bir cop elektrik şoku gibi başına indi. Bir anda iki büklüm oldu. Akarsu boyunca koşmaya başladı. Ardı sıra koşanların ayak seslerini işitebiliyordu. birden dönüp bir çalının içine atladı. Ayak sesleri yaklaştı, ışıklar akarsuyu taradı. Tom çalıların içinde sürünerek ilerledi ve bir sebze bahçesine girdi. İki büklüm bir durumda ekili toprağın üstünde koştu. Ayaklarının altında fideler eziliyordu. İleride bahçeyi çevrilen çalıları ve su kanalını gördü. Asmaların ve böğürtlenlerin arasındaki tellerin altından kayarak geçti. Bir an soluk soluğa yerde yattı. Eliyle uyuşmuş yüzünü ve burnunu yokladı. Burnu kırılmış, kan içinde kalmıştı. Aklını toparlayana dek yüzüstü yattı. Sonra yavaş yavaş sürünerek çukurun kıyısına gitti. Yüzünü soğuk suya batırdı. Mavi gömleğinden bir parça kopartarak ıslattı ve kırık burnuyla yarılmış olan yanağının üstüne bastırdı. Su canını yakmıştı. Kara bulut uzaklaşmış, gece yeniden berraklaşmıştı. Tom suyun içine girdi ve ayaklarının altındaki çamurun kaydığını duydu. Bir iki adımda karşı kıyıya çıktı. Giysileri vücuduna yapışmıştı. Yürüdükçe içleri su dolan ayakkabıları fosurluyordu. Oturup ayakkabılarını çıkardı ve içindeki suyu boşalttı. Pantolonun paçalarını ve ceketini sıktı. Çukurların içlerini arayan ışıkların otoyolda oynaştığını gördü. Ayakkabılarını giyerek dikkatle tarlanın ortasından yürüdü. Artık ayakkabıları ses çıkarmıyordu. İçgüdüsel bir şekilde tarlanın öte yanındaki yolu buldu. Büyük bir dikkatle evlere yaklaştı. Bir ses işittiğini sanan bekçi, "Kim var orada?" diye bağırdı. Tom hemen yere yattı, el fenerinin ışığı üstünden geçip gitti. Sürünerek sessizce evin kapısına vardı. Açtığında menteşeler gıcırdadı. Annenin sakin uykusuz sesi işitildi. "Kim o?" "Benim, Tom. Biraz uyusan iyi olacak, al daha dönmedi." "Bir kız bulmuş olmalı." "Hadi uyu," dedi kadın yumuşak sesle. "Şurada pencerenin altında." Tom yerini bulup vücuduna yapışan giysilerini çıkardı. Titreyerek battaniyenin altına girdi. Yaralı yüzünün uyuşukluğu geçmeye başlamıştı. Başı uğulduyordu. Al bir saat sonra geldi. Dikkatle içeri girip Tom'un ıslak giysilerinin üstüne bastı. "Şşt," dedi Tom. "Uyumadın mı?" diye fısıldadı Al. "Nasıl ıslandın?" "Sus," dedi Tom. "Sabah anlatırım." Baba arkasını döndü. Bir anda horultusu tüm odayı doldurdu. "Üşümüşsün," dedi Al. "Sus, uyu." Küçük dört köşe pencere odanın karanlığına karşılık biraz olsun griydi. Tom uyuyamadı. Yaralı yüzünün sinirleri canlanmıştı. Elmacık kemiği sızlıyordu. Burnu şişmiş, acısı içine oturmuştu. Küçük dört köşe pencereden yıldızların kayışını izledi. Zaman zaman dışarıdan bekçilerin ayak sesleri geliyordu. Sonunda uzaklarda bir yerde horozlar öttü, küçük pencere yavaş yavaş aydınlandı. Tom parmaklarının ucuyla yaralı yüzünü yokladı. Al uykusunda homurdanıp bir şeyler mırıldandı. Şafak sökmüştü. Yan yana dizilmiş evlerde bir kıpırtı başladı. Kırılan tahtaların takırtısı, çaydanlıkların fokurtusu işitildi. Günün ağarmasıyla anne birden doğruldu. Tom onun uykudan şişmiş yüzünü görebiliyordu. Kadın uzun bir süre pencereye baktı. Sonra battaniyeyi üstünden atıp entarisini buldu. Başından ve kolundan geçirerek giydi. Ayağa kalkıp entarisini aşağıya çekti. Çıplak ayaklarıyla ses çıkarmamaya çalışarak pencereye gitti ve dışarı baktı. Parmakları hızla saçlarının örgüsünü çözdü, düzeltti ve yeniden ördü. Ellerini önünde kavuşturup bir süre kımıldamadan durdu. Pencereye dönük yüzü pırıl pırıldı. Döndüğü yatakların arasından dikkatle geçerek lambayı buldu, camı kaldırıp fitili yaktı. Baba dönüp ona göz kırptı. "Paran var mı baba?" diye sordu anne. "Ne? Ha evet, 60 centlik fişim var." "Öyleyse git de biraz yağla un al, hadi çabuk ol." Baba esnedi. "Belki dükkan daha açılmamıştır." "Açtırırsın öyleyse. Karnınızı doyurmam gerek, çalışacaksınız." Baba büyük bir çabayla tulumunu ve tozlu ceketini giydi. Esneyip gerinerek sallana sallana kapıdan çıktı. Çocuklar da uyanmıştı. Fare gibi burunlarını battaniyenin altından çıkartarak onlara bakıyorlardı. Güneş henüz doğmamıştı. Odayı renksiz, soluk bir ışık sarmıştı. Anne yataklara baktı. John amca da uyanmıştı. Al hala horluyordu. Gözleri Tom'a çevrildi. Bir an gözlerini kısıp dikkatle ona baktıktan sonra yanına gitti. Yüzü şişmiş ve morarmış, burnundan akan kan dudaklarının ve çenesinin üstünde kurumuştu. Yanağındaki yaranın kenarları gergindi. "Tom," diye fısıldadı. "Ne oldu?" "Sus," dedi Tom. "Yüksek sesle konuşma. Kavga ettim." "Tom, elimde değildi anne." Kadın onun yanına diz çöktü. "Başın dertte mi?" Tom uzun bir süre sesini çıkarmadı. En sonunda "Evet," dedi. "Dertte. Artık işe gidemem. Saklanmam gerek." Çocuklar dizlerinin ve ellerinin üstünde merakla yaklaştılar. "Ne olmuş Tom'a anne?" "Kesin sesinizi," dedi anne. "Hadi gidip de yıkanın." "Sabunumuz yok." "Suyla yıkanın öyleyse." "Tom'un nesi var?" "Kesin sesinizi," dedim. "Kimseye de bir şey söylemeyin." Geri geri gelip uzaktaki duvarın yanına çömeldiler. Şu anda kimsenin kendileriyle ilgilenmeyeceğinden emindiler. "Çok mu kötü?" diye sordu anne. Burnum kırıldı. Olayı sordum. Evet, kötü. Al gözlerini açıp Tom'a baktı. Aman Tanrım, ne oldu? Ne var Tom diye sordu John amca. Bu arada baba içeri girmişti. Dükkan açıktı dedim. Elindeki paketleri ocağın yanına bıraktı. Bir şeyler olduğunu sezmişti. Ne oluyor diye sordu. Tom bir an dirseğine yaslanarak doğruldu. Sonra yeniden yattı. Çok bitkinim. Olanları anlatmaya çalışacağım. Çocuklar ne olacak? Anne duvarın kıyısında büzülmüş duran çocuklara baktı. Gidip yüzünüzü yıkayın. Hayır dedi Tom. Onlar da işitsin. Bilmeleri gerek. Yoksa boş boğazlık edebilirler.